Ayrım 21. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 222. 7. öykü. İşçi Olga, insanların kahramanlıkla yaptıkları, suçla işledikleri savaş zamanlarını yeniden canlandırıyor. Ben Tiçvin yöresinden geliyorum. Leningrad'da tersanedeki işime başlayana kadar, yani 18 yaşıma kadar orada köyde yaşadım. Her Rus köyünün kendisine ait bir köy delisi veya kaçık bir yaşlı kadını vardır derler. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama bizim köyde böyle biri vardı ve biz ona Nyurka Rublecik derdik. Bu ismi nasıl kazandığını şimdi size anlatacağım. Gerçek ismi Antonova idi. Benim çocukluğumda Nyurka Rublecik çoktan ihtiyarlamış, pek insan arasına çıkmaz olmuştu. Üzerinde yırtık pırtık elbiselerle dolaşır, kışın hayırsever insanların yanında bir köşede günlerini geçirir, yazın da köyün yakınındaki ormanda dolaşırdı. Biz çocuklar için o korku veren bir tipti. Ondan hem korkardık hem de ona kötü oyunlar yapardık. Onun hakkında şunlar anlatılırdı. Leningrad ablukası sırasında her gün Sibirya'ya yolcu götüren trenler bizim köyden geçermiş. Bazen de bu trenler durur, ağır hasta olanları dışarı çıkarır ve bizim köyde bırakırlarmış. Diğer köylerde de durum aynıymış. Hastalar sahiplerinin izinleri alınmadan kulübelere dağıtılırmış. Kentten tahliye edilenlerin zorla iskan edilmelerine dair bir emir vardı. Bu insanların neyle ve nasıl yaşayacaklarına başta bulunanlar hiç düşünmezler. Bu zavallılar yiyecek karneleriyle ekmek bile bulamazlardı bizim köyde. Sefalet anlatılacak gibi değildi. Aynı şekilde bu insanların yaşama istekleri de anlatılacak gibi değildi. Almanlardan kurtulmuşlardı madem, özgürken ölmek de bir günahtı onlar için. Hayatta kalmak için büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Yeteri kadar kuvvetli olanlar kolhozda iş arıyorlardı. Tahsilleri hiç işlerine yaramıyordu ama elleri zayıf bile olsalar her tarafta aranıyordu. Çalışamayacak durumda olanlar ellerinde avuçlarında ne kalmışsa çocuklarına patates ve süt almak için veriyorlardı. Çoğu zaman bir anne yabancı bir çocuğu da kendi çocuklarıyla birlikte masaya oturtuyor ve onlara bir kapta patates ile bir bardakçık süt veriyordu ve hepinize yetiştiği sürece yiyin diyordu. Ama yabancıların bu zavallı hallerini kötüye kullananlar da vardı. Onların sayesinde kendilerini zenginleştiriyorlardı. Nyurka Antonova da böyle biriydi işte. Aç gözlülüğünden yurtsuzların ayağına gelip ellerindekini yiyecek maddelerine karşılık vermelerini bile beklemiyor, sabahın erken saatlerinde yumurta, domuz yağı ve süt şişelerini sepetine koyup evlerin kapısını çalıyordu. Her tarafta sesi duyuluyordu. ''Sürgünler, hey, burada sürgünde kimse oturuyor mu?'' Kentten tahliye edilenlere bu adı vermişti. Böylece kendini yüreklendiriyordu. Çünkü insanlar ona sitemli gözlerle bakıyorlardı. Kulübede yabancılar oturuyorsa hemen içeri dalıyordu ve soruyordu. Bir şeyler değiştirmek ister misiniz? Hadi neyiniz varsa bana gösterin bakalım. Ona teklif edilen şeyleri reddediyordu. Siz bana her şeyinizi gösterin, ihtiyacım olanı ben kendim seçerim diyordu. Onlar da ne yapsınlar? Nyurka'nın öteberilerini karıştırıp fiyatlarını tespit etmesine izin veriyorlardı. Bu fiyatları indirmek için pazarlık edemeyecek kadar yorgun ve çok bitkin haldelerdi. Yiyecek maddelerini gördükleri anda itiraz edecek halleri kalmıyor ve her şeye razı oluyorlardı. Bu şekilde Nyurka evini türlü öteberiyle doldurdu. Yüksek topuklu modern ayakkabılar, astırgan kürkler, keçe çizmeler, kürk yakalar, hatta şapkalar. Kadınlar onunla alay ediyorlardı. Bu şehirli şapkaları ile ne yapacaksın? Tıpkı korkuluklara benzemişsin. Nyurka ise sadece şu yanıtı veriyordu. Kendi şehirlerini korumak istemeyen ve sadece kaçan bu serseriler sayesinde zengin olacağım ve Leningrad'a taşınacağım. Orada şapkalara ihtiyacım olacak. Elbise ve ayakkabıdan başka Nyurka para da kapıyordu. İş paraya gelince hiç acıması yoktu bu kadının ve yurtsuzlardan neredeyse karşılıksız para alıyordu. O kadar çok param var ki evimin duvarlarını kaplatabilirim. Ölünceye kadar bana ve oğluma yeter bu para. Nyurka'nın da yanına yurtsuzlardan biri yerleştirilmişti. Küçük bir çocuğu olan genç bir kadın. Zavallı kadın neredeyse derisini yüzecek kadar soydu soğana çevirdi. Bu zavallı kadın için bir şeyler yapabilecek hiç kimse yoktu. Genç kadın çok temiz paktı. Nyurka'nın kulübesindeki kara fatmaları yok etti. Sadece sineklere karşı çaresizdi. Ama salgın hastalıklar yayan da bunlardı. Ve kadın ufak çocuğu için endişe ediyordu. Birisi ona sineklere karşı zehir verdi. Ufak kağıt parçacıkları biraz su dolu bir kaba konuyor, üzerine de ufak bir şeker parçası satılıyordu. Sinekler şekere geliyorlar ve hemen ölüyorlardı. Ne yazık ki beklenmedik bir felaket oldu. Genç kadının kızı bu sinek zehirine batırılmış şekeri gördü ve yedi. Kısa süre sonra da sancıdan kıvranmaya başladı. Anne Nyurka'ya koştu ve biraz süt vermesi için yalvardı. Süt zehirlenmelere iyi gelir ama Nyurka önce parasını ödemelisin dedi. Kadın sahip olduğu her şeyi bavulundan çıkardı ve ona verebileceği her şeyi teklif etti. Ama Nyurka burnunu kıvırdı. Ya bana her şeyini verirsin ya da çocuğun ölür. Kadın elindeki son çocuk çorabına kadar her şeyini bir şişe süte karşılık Nyurka'ya verdi. Çocuk kurtuldu. Bu olaydan sonra bizim kadınlar Nyurka'yı uyardılar. Sen cezanı daha çekeceksin. İnsanlar değil, Tanrı seni cezalandıracak. Ve gerçekten de böyle oldu. Kader Nyurka'yı çok ağır cezalandırdı. Önce oğluna sıra geldi. Nyurka onu cepheye gitmekten kurtarmıştı. Hem de çok para harcayarak. Güya oğlu Saralı'ydı. Ama sonra ondan o kadar çok sus parası istediler ki, o da parayı oğlundan daha çok sevdiğinden oğluna savaşa gitmesini emretti. Bu savaşın son yılıydı. Her şey iyi olacak. Bize Almanya'dan zafer madalyaları getir. Ama oğlu daha cepheye varamadan öldü. Onu oraya götürecek tren yaylım ateşine tutulmuştu. Oğlu için büyük yas tuttu. Ama bu nedenle insanlara daha iyi muamele etmedi. Gördüğü her şeye arsızca saldırdı, sahip oldu. Sonra kocası da cephede öldü. Buna da pek üzülmüş bir hali yoktu. Bu zenginlikle başka biriyle evlenir, başka bir oğlan doğururum dedi. Ama savaştan sonra para reformu yapıldı. Bir gece içinde paranın hiç değeri kalmadı. Parasını bankaya koyacağına, kilerde saklayan Nyurka bunun için bir kapik bile alamadı. Üzüntüden aklını kaçırdı. Kürkleri ve elbiseleri elma ağaçlarına astı. Ayakkabıları kapının arkasında bir sıraya dizdi. Parmaklığı iç çamaşırı ve ipek çoraplarla sardı ve kendisine kulübesine girdi ve bir daha hiç görünmedi. Halk oraya Nyurka'ya ne olduğuna bakmaya koştu. Nyurka kendi kendine bir şarkı mırıldanarak evinin duvarlarını kağıt paralarla kaplıyordu. Onun dış görünüşü aslında itici değildi ve herkes tıpkı sarhoşlara, savaş gazilerine veya kaçıklara acıdığı gibi ona da acıyabilirdi. Ama insanlar onun aklını kaçırmasına neden olan şeyi asla unutmadılar. O da unutulmamasını sağladı. Yazları ve kışları doğru dürüst hareket ediyordu. Ama sonbahar gelip de ağaçlardan yapraklar dökülmeye başlayınca birden fıttırırdı. Köyün içinde ormanda dört dönüyor, heyecanla dökülen yaprakları topluyordu. Sonra onları ufak paketler halinde üst üste koyuyor, iple bağlayıp bunları her tarafa saklıyordu. Etrafına bakıp kendisini gözetleyen kimse olmadığını görünce de kendi kendine ''Rublelerimi tekrar geri aldım, tekrar geri aldım işte, rublelerim bana geri geldiler.'' diye söyleniyordu. Eski olaylar da herkesin kafasında yeniden canlanıyordu. Bu nedenle Nyurka Rublecik adını taktılar ona. 8. Öykü. Müzik hocası Nelya, politikacıların portrelerini büyük bir coşkuyla biriktirmenin bazılarına fayda, bazılarına ise zarar verdiğini anlatıyor. Uzun süre bir çocuk yuvasında piyano dersleri vererek ekstradan para kazandım. Bunlar 4 ile 5 yaşındaki orta grup çocuklardı. Bu küçüklerle öğretmenleri devamlı Lenin ve parti hakkında, çocukların hiçbir şey anlayamayacakları konular hakkında konuşuyorlardı. Hatta benim derslerimde bile her yeri kızıla boyamaktan vazgeçmiyordu öğretmen. Biz şarkı söylerken sık sık durduruyordu örneğin. Bir keresinde arada sordu. Lenin dedemiz de sizin kadar küçükken halk şarkıları söylerdi sizin gibi. Lenin dedemizin ufak bir oğlan çocuğu iken söylediği halk şarkılarından birini hanginiz bana söyleyebilirsiniz? Ve ufak bir velet ok gibi yerinden fırladı. Düşman fırtınaları havayı karıştırdılar. Bu öğretmenden benim derslerimde bizi rahatsız etmemesini tekrar tekrar rica ettim. Ama o her seferinde aksi karşı çıktı. Çocuklara Lenin'i anlatıyorum. Onlara müzik dersinde öğretilmesi gereken en önemli şey bu. Haydi bakalım, gelin de bir laf edin bu konuda. Bir gün çocuklar arasında aptalca bir yarışma düzenledi. Evlerindeki eski gazete ve dergilerden Lenin portrelerini kesecekler ve çocuk yuvasına getireceklerdi. En çok kim getirirse kazanan o olacaktı. Tabii çocuklar yıldırım gibi işe koyulup yuvaya bir yığın resim taşıdılar. Bunları özel albümlere yapıştıracaklardı. Yığınla albüm doldu. Öğretmen bunları nereye koyacağını bilemedi. Ne iş başarmıştı ama. Bu hizmetinden ötürü sonradan bir madalya ve takdirname kazandı. Bir gün küçük oğlanlardan biri 100 rublelik banknotlardan kestiği bir sürü Lenin resmi getirdi. Bizim aptal kas hiç dikkat etmeden bir fırsatta da bunları yapıştırmak üzere çekmecesine koydu. Akşam çocuğu annesi yuvadan aldı ve ertesi sabah çocuk ortalıktan kayboldu. Buna karşılık milisler gelip ufak oğlanın getirdiği resimleri görmek istediler. Sonradan ortaya çıktığına göre çocuğun bir satış mağazası şefi olan babası karanlık işler çeviriyordu ve elde ettiği kara parayı tomar haline getirip evinin çeşitli yerlerine saklıyordu. Bu zulalardan birini de oğlan keşfetmişti. Sabahleyin baba evden çıkmış, anne de kahvaltısını hazırlarken oğlan gizlice babasının çalışma odasına girmiş, paraları çıkartmış ve annesi onu kahvaltıya çağırana kadar paralardaki Lenin resimlerini kesmişti. Akşam baba kesik paraları bulmuş ve ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı. O sırada anne yuvadan aldığı oğlu ile eve gelmiş, oğlan da anlatmaya başlamıştı. Baba, Lenin dedenin resimlerini kestim ve yuvaya götürdüm. Maria Ivanova beni çok övdü. Korkunç öfkeye kapılan baba, çocuğu yakaladığı gibi ellerine vurmaya başlamış. İlk şaşkınlıktan kurtulan anne, oğlunu babasının elinden zor kurtarmış. Ağır bir şok geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı. Doktor milise haber verdi ve bir sorgu hakimi her şeyi anlatmaya hazır olan çocuğun ifadesini aldı. Baba da hırsızlık nedeniyle hapsi boyladı. Bizim Maria Ivanova ise hala o yuvada çalışıyor ve hatta oranın müdüresi bile oldu. Ne kadar korkunç, dedi Irina gözleri dolu dolu. Ne olur böyle korkunç öyküler anlatmaktan artık vazgeçin. Ne yapalım? Hayat böyle. Ağlama Irishka, diye söze karıştı Emma. Şimdi özellikle senin için komik bir öykü anlatacağım. Valentina'nın muhalif öyküsüyle biraz benzerliği var ama şükürler olsun gizli olmaktan çok uzak ve isimleri rahatlıkla söyleyebilirim. Anlatacağım öyküdeki insanların hepsi tanınmış ressamlar ve yazarlar. Leningrad'da alternatif kültür çevresi denilen çevrenin mensupları. Hani eskiden bohem derlerdi ya. Bu grupçuk Sovyet iktidarı yokmuş gibi yaşar ve iktidar da onları rahat bırakır. Belli bir noktaya kadar tabii ki. Şimdi dinleyin. 9. Öykü. Rejisör Emma, sihirli bir 10 rublelik banknottan ve alternatif kültür çevresinden söz ediyor. Ben yurdun hemen her tarafını gezdim. Çeşitli tiyatrolarda çalıştım ve sonunda tekrar Leningrad'a yerleşmeye karar verdim. Ama hemen kalıcı bir iş bulamadığımdan televizyon ve radyoda bulduğum geçici işlerle durumu idare ediyor, ayrıca Noel gösterilerinde de Buz Prensesi rolünü oynuyordum. O sıralarda kocamdan boşanmıştım ve o büyük bir lütufta bulunarak kendi 3 odalı evini 2 evle değiştirmişti. 2 odalı bir ev kendisi için, sitede 1 odalı bir ev de benim için. Böylece hiç olmazsa kalacak yerim vardı. Sahip olamadığım tek şey ise paraydı. Gerçekten de durumum berbattı. Bir keresinde eve kapanmış, para kazanmak umuduyla bir köyün amatör tiyatro grubu için aptalca bir senaryo yazmaya çalışıyordum. Tam o sırada telefon çaldı. Kostya Kuzminski'ydi arayan. Beni dinle Emma. Çok acele 20 ruble gerekli bana. Annemin evlilik yüzüğünü emanetçiye vermiştim rehin olarak. Yarın da süre bitiyor. Eğer parayı vermezsem bu kıymetli şey elden gidecek. Aslında 30 ruble lazımdı ama bende 10 ruble var. Bana 20 ruble borç verebilir misin? Maalesef Kostya, 10 param yok. Mutfağa bile giremiyorum çünkü komşuma telefon ve elektrik parası borcum var. Kostya telefonu kapattı ve ben tekrar işime koyuldum. Birkaç saat sonra Kostya şahsen kapıda belirdi. Şunu da ilave etmeliyim. Ünlü yazar Kuzminski'nin iki bacağını kullandığı çok enderdir. Genelde üzerinde ev elbisesiyle divanında uzanır, çevresinde toplanan bir sürü meslektaşına şiirler okur. Onun bu divanı aşağı yukarı alternatif kültür çevresinin odak noktasıydı. Neyse, Kostya elinde bir 10 rublelik karşımda belirdi ve eksik olan 20 rubleyi bulamadım. Gerçi yüzük çok değerliydi ama artık gitti nasıl olsa. Ama hiç değilse sen bu 10 rubleyle borçlarını ödeyebilirsin. Yoksa komşun seni yer, tiyatro dünyası da senin yeni fikirlerinden mahrum kalır, dedi. Büyük bir sevinçle 10 rubleyi aldım ve hemen oracıkta, koridorda telefon masasının üzerinde duran bir kalemle telefon ve elektrik borcumu karalayıp Kira için elimde bir şey kalır mı diye hesaplar yapmaya başladım. Paraya hiç saygın yok senin. Tutup üstünü karalıyorsun diye beni tenkit etti Kostya ve divanına geri döndü. Tam elimdeki 10 rublemle komşuma gitmek üzereydim ki kapı çalındı. Açtım. Karşımda Moskovalı şair Bahtiyar Kenşiyev duruyordu. Emma beni zor durumdan kurtar. Acele Moskova'ya dönmem gerek ve paramı kaybettim. Bana 10 ruble borç verebilir misin? Evet, şanslıymışsın doğrusu. Al dedim. Bahtiyar sevinçten uçarak 10 rubleyi aldı ve dışarı fırladı. Bir saat sonra ressam Jura Galetski telefon etti. Emma, senin Bahtiyar'a verdiğin 10 rubleni geri vereceğim. Onu istasyona götürdük. Yol parasını aramızda toplayarak biletini aldık. Ne yazık ki parayı bugün sana getirecek vaktim yok. Bu nedenle Şirali'ye rica ettim, o getirecek. Şirali'yi boşuna bekledim. Ertesi günü bana telefon etti. Emma, namusum üzerine yemin ederim ki sana 10 rubleni getirmek üzereydim. Ama yolda Saigon'a bir uğradım ve orada Şaşka'da İzaçev'e rastladım. Zavallı 3 gündür bir şey yememiş. Bu nedenle ona senin 10'luğunu verdim. Bana kızmadın değil mi? Tabii ki hayır. Saigon, Nevski Prospekt'te Vladimirskaya'nın köşesinde bir kahvedir. Şaşka İzaçev ise Beyaz Rusya'dan gidip bizim çevreye katılmış bir ressamdır. Sonraları ne yazık ki KGB'nin talimatı üzerine Beyaz Rus gazetelerinde Leningradlı arkadaşları hakkında adice yazılar yazdı. Onu ya tehdit ettiler ya da para ile kandırdılar. Ama konumuz bu değil şimdi. O zamanlar o da bizim hepimiz gibi temizdi ve de yine hepimiz gibi bir kilise faresi kadar fakir. Neyse, sonuçta benim 10'luk uçmuştu yine. Aşağı yukarı 6 ay sonra bizim Kostya batıya yolculuğa hazırlanıyordu. Resmi olmayan tüm şairlerin şiirlerini Samizdat'tan yazılar topluyor ve parayı hiç düşünmüyordu. Yolculuktan bir hafta önce hala parası yoktu. Para toplamak için arkadaşlarla haberleşmeye başladık ve hepimiz onun evine gelip birinin masanın üzerine koyduğu para çanağına para atmaya başladık. Bileti alma vakti iyice yaklaştığında Kostya benden rica etti. Emma, ben bu sayfayı bitirmeliyim. Benim için şu para çanağını boşaltıp içinde kaç para var bir bakar mısın? Çanağı boşalttım ve saymaya başladım. Birdenbire 10 rublelerin arasında kenarında sayılar yazılmış bir tanesini keşfettim. Deli olacağım Kostya. Bana kışın verdiğin 10'luğu hatırlıyor musun? Hangi 10'luğu? O nişan yüzüğünü reyinden kurtarmak istediğin sıralarda vermiştin hani. Ben borçlarımı paranın kenarına yazarak hesap ettiğim için bana da kızmıştın. Doğru, hayal meyal hatırlıyorum. Düşün bir kere, para burada, aynı 10'luk. Ve bu sihirli paranın bizim çevrede elden ele nasıl dolaştığını ona ve orada bulunan diğer arkadaşlara anlattım. Bunun üzerine Petya Çeykin, böyle harika bir 10'luğu Kostya'nın bilet parası olarak devlete tekrar vermek gibi utandırıcı bir nedenle harcamak aptallık doğrusu. En iyisi bu parayla içki içelim dedi. Petya'ya 10'luğu verdik, o da şampanya almaya gitti. Bir süre sonra geri geldiğinde elinde ne 10'luk ne de şampanya vardı. Ressam Natasha Lasareva'ya rastladım dükkanda. Kaloriferci olarak çalışmaktan canı çıkıyor ve eline geçen para ekmeğine peynir almaya bile yetmiyor. Bu nedenle parayı ona verdim. Natasha'nın parayı harcayıp harcamadığını bilmek isterdim doğrusu. Ama onu tanıdığım kadarıyla o da birine rastlamıştır. Belki güleceksiniz ama ne zaman elime bir 10'luk geçse borçlarımı yazdığım para mı acaba diye hemen kenarına bakarım. Telefon 2.40, ev kirası 5, elektrik 2.5. Eğer elinize böyle bir 10'luk geçerse onun benimki olduğunu artık biliyorsunuz. 10. Öykü. Sekreter Irina ufak bir oğlan çocuğunu nasıl sıkıntıdan kurtardığını ve buna karşılık kendisine hediye edilen kedinin öyküsünü anlatıyor. Yıllar önceydi. O zamanlar daha okula gidiyordum. 7. veya 8. sınıftaydım. Annem, babam ve ablam bütün gün çalışmak zorundaydılar ve ben de evde yalnızdım. Okul ödevlerimi yapar, alışverişe çıkardım. Çamaşırlarla ben ilgilenir, ayakkabıları tamire götürür ve ev parasını idare ederdim. Annem her gün bana belli bir miktar para bırakırdı ve ben de neyi nereye harcadığımı yazardım. Akşamları da annemle hesaplaşırdık. Bir gün yakınımızda bulunan fırına ekmek almaya gittiğimde 7-8 yaşlarında acı acı ağlayan bir oğlan çocuğu gördüm. "Neden ağlıyorsun?" diye sordum ona. "Paramı kaybettim." "Ama ağlamakla bir şey olmaz ki. Eve git ve annene durumu bildir. Bir dahaki sefere daha dikkatli olursun." Oğlana çok acımıştım ama yine de gururla düşündüm. Tipik oğlan çocuğu, ben şimdiye dek hiç para kaybetmedim. Halbuki çoktandır para benim elimde. Ekmeğimi eve getirdim ve tamire götüreceğim ayakkabıları koyduğum çantayı aldım. Fırının önünden geçerken baktım ki ufaklık hala orada. Gözlerinden akan yaşları ve burnunu sildiği minicik elleri soğuktan mosmor olmuş. Ekim ayındaydık ve hava oldukça soğuktu. "Hala burada mısın sen? Evine gitsene, burada soğuktan donacaksın," dedim. Eve gittim ama annem beni tekrar sokağa yolladı. Parayı bulana kadar gözüne gözükmeyecekmişim. "Ne kadar kaybettin?" "Bir ruble." "Ah kafasız seni. Ayakkabı tamiri yerinde bir saat kadar beklemem gerekiyordu. Dönüşte fırının önünden geçerken baktım ufaklık yine orada duruyor. Aynı yerde. Artık ağlamıyordu ve ellerini ceketinin kolları içine saklamıştı. "Artık eve git. Şanssız yaratık. Annen seni dayaktan öldürmeyecek ya." "Tabii ki öldürmeyecek. Ama rubleyi kaybettiğim için hiç durmadan ağlıyor." Ben tekrar eve döndüm. Hep o zavallı oğlanı düşünüyordum. Kendi param olmadığına o kadar üzülüyordum ki, yoksa ona bir rubleyi hemen hediye ederdim. Çantamdaki 3 rubleye çamaşırlar için ihtiyacım vardı. Çamaşır torbasını aldım ve çamaşırhaneye doğru yola koyuldum. Oğlan hala fırının önünde duruyordu. Çamaşırhanede beklerken aklımdan çıktı onun hali. Okulumu düşünüyor, başka şeylerle kafa yoruyordum. Birdenbire sıradaki kadınlardan biri bağırmaya başladı. "Bir saattir burada oturuyorum, sırada hiçbir ilerleme olmuyor." Çamaşırları alan görevli kadın bir çamaşır yığınını köşeye fırlattığı gibi bağırmaya başladı. "O zaman siz benim yerime geçin ve bu işi ayda 30 rubleye yapın bakalım. O zaman daha çabuk hareket edersiniz, görmek isterim doğrusu. Ben burada 2 kişinin yerine çalışıyorum. Eleman yok, ben ne yapayım?" Birdenbire ya o oğlanın annesi ya da bu kadar az para kazanıyorsa ve son ruble de gittiyse diye bir şey kafamda dönmeye başladı. Müthiş bir merhamet hissi kapladı içimi. En sonunda benim sıram geldi. Çamaşırları verdim, parayı ödedim ve 1,5 rublemi geri aldım. Kararım artık kesindi. Eğer oğlan hala orada fırının önünde bekliyorsa ona 1 ruble verecektim. Annemle herhangi bir şekilde meseleyi hallederdik nasıl olsa. Belki de şimdiye kadar hiç para kaybetmediğim için onu bana ödül olarak armağan bile ederdi. Temiz çamaşır paketini kucakladım ve oğlanı orada bulamama korkusuyla eve doğru yürüdüm. Ama hayır, o hala orada duruyordu. Zavallı şey soğuktan titreyerek evin duvarlarına yaslanmıştı. Zaferle ona 1 rubleyi gösterdim. "İşte al şunu ve koşa koşa evine git. Böylece annen de sakinleşir artık." Parayı almayı reddetti ve yeniden hıçkırmaya başladı. "Annem bana kimseden bir şey dilenmemi söyledi," dedi. "Ama sen benden bir şey dilenmedin ki, ben sana parayı isteyerek kendim veriyorum. Olsun, yine de bu para bana ait değil ki. O zaman annene parayı tekrar bulduğunu söyle, ama yalan söyleyemem ben." Daha çok itiraz etmeye başladı ve ben de çaresizlikten ağlamaya başladım. "Sen neden ağlıyorsun? Sen büyüksün," dedi bana, "sana acıdığım için." Zırlayarak orada duruyorduk, birdenbire aklıma bir fikir geldi. "Bana bak, bu soğukta bu ağır çamaşır paketiyle burada senin yüzünden durmuş donuyorum. Bunları eve getirmemde bana yardım edebilirsin. Nasıl olsa işin yok," dedim. "Kabul." Paketi 2 tarafındaki iplerinden tutup eve getirdik. Orada ona 1 rubleyi verdim ve büyük bir olgunlukla, "Sen bana çok yardım ettin ve bu parayı hak ettin. Bu nedenle annen sana bir şey söyleyemez. Hatta seni övecektir bile. Buna inanıyorum," dedim. Sevinçten teşekkür bile etmeden merdivenlerden zıplayarak gitti. Akşam annem eve gelince korkuyla ona ne yaptığımı anlattım. Bana kızıp kızmayacağını bilmiyordum. Ama o sakince beni dinledi ve "Çok doğru yapmışsın," dedi. "Özellikle o oğlana rubleyi namusuyla hak etme olanağı tanıdığın için aferin sana. O çok iyi bir çocuk olmalı." Akşamın geç saatlerinde aşağı yukarı saat 9'a doğru kapımız çalındı. Ablam açtı ve "Seni istiyorlar İrişka," diye bağırdı. Dışarı çıktım. Kapının önünde o oğlan duruyordu. Şapkasının içinde de kırmızı tüylü bir kedi vardı. "Annem, yaptığım iş karşında bana verdiğin 1 ruble için sana teşekkür etmemi söyledi. Artık bana kızgın değil ve de ağlamıyor. Ama benim yaptığım işin 1 ruble değerinde olmadığını ve senin onu bana hediye ettiğini söyledi." "Şapkanın içinde ne var?" "O senin için, benden bir armağan. Bizim Bodrum'daki kedinin bir yavrusu oldu. Kırmızı tüylü olması seni rahatsız etmez, değil mi?" "Kesinlikle hayır, çok teşekkür ederim." Bana kediyi verdi ve evinin yolunu tuttu. Ben de beklenmedik bir şekilde bir kedi sahibi oldum. Kısa sürede kendi evimizin sevgilisi haline geldi. Oğlanın ve başına gelenlerin anısına ona Rublecik adını koyduk. "Annesinin nerede çalıştığını öğrendin mi?" diye sordu Valentina büyük bir ilgiyle. Evet, tabii, söylemeyi unuttum. Tahmin doğruymuş. İkisi yalnız yaşıyorlardı. Annesi de okulda hademeydi. Okulda yatıp kalkıyorlardı. Anne de çamaşırhanedeki kadın kadar az, yani sadece 30 ruble kazanıyordu. O zamandan beri en düşük ücretler bile iki katına yükseldi. Şimdi aşağı yukarı 60 ruble kazanması gerekiyor, dedi Natasha. Ama değişen bir şey yok ki. Fiyatlar da ona göre arttı, diye karşılık verdi Emma. Ne yazık ki öyle, diye söylendi Sina. Bir mesleği olmayan biri bu parayla asla geçinemez. Kadınlar Sina'nın geleceğinden endişe ettiğini hemen anladılar. En iyisi sen bir çocuk yuvasında kendine bir iş bul. Böylece oğlun da daima yanında olur, dedi Nelia. Bu fikir çok tutuldu ve Decameron'un 7. günü de Sina'ya nasıl yardım edilebileceği düşünceleriyle sona erdi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 233.